Ayrım 7. Milat İhsan Kaplan Sayfa 124 4 Haziran 1998 Perşembe 10.39 Kudüs. Kudüs'teki evine döneli 16 gün olmuştu Gottfried'in. Ama hala kendini toplamış değildi. Aklı Joseph'teyken enstitüdeki işlerini ve derslerini düşünmesi çok zor oluyordu. Laboratuvar çalışmalarına bir an önce dönmek istiyordu artık. Çalışma masasının üstündeki notları toparlayıp yarım saat sonra vereceği ders için son hazırlıkları yaptı. Fincana uzandı, iyice soğumuş kahveden koca bir yudum daha aldı. Yoğun sıvı genzine kaçınca öksürmeye başladı. Fincanı masaya bırakıp yerinden kalkarken telefonu çaldı. Öksürmeye devam ederek açtı. "Merhaba profesör, ben Meinrad Steiner." "Merhaba Meinrad, nasılsın?" Sesi boğulur gibi çıkıyordu. "Ben iyiyim," dedi Meinrad. "Umarım siz de daha iyisinizdir." Gottfried kusura bakma dedikten sonra bir an soluklandı. "Genzime kahve kaçtı da." "Tamam, evet daha iyiyim. İşlere odaklanmaya çalışıyorum." "Joseph'den yeni bir haber var mı?" Gottfried son kez kuvvetle öksürüp cevap verdi. "Maalesef yok, hala bekliyoruz. Durumu aynı, bilirsin." "Anlıyorum profesör, kısa zamanda iyileşmesini dinliyorum." "Sağ ol dostum, sizde durumlar nasıl? Profesör Wilbur iyi mi?"
"Herkes iyi burada profesör. Ben Joseph'i sormak ve sizi gelişmelerden haberdar etmek istedim."
"Merakla bekliyordum gelişmeleri."
Meinrad, "Zigot'u embriyoya dönüştürmekte kesin sonuç alabiliyoruz artık," diye anlatmaya başladı. "Embriyolardan 8 hücre oluşturmak biraz şansa dayalı olsa da 4. denekte de sonuç başarılı oldu."
"Güzel haberler bunlar doktor. Devam et."
"Fare, koyun ya da başka bir memeli hayvan kopyalamakta sorun kalmadı artık biliyorsunuz. Ama benim farklı ideallerim var ve bunları ancak sizin anlayacağınızı düşünüyorum profesör."
"Ne tür farklı ideallerden söz ediyoruz Meinrad? Anlatırsan."
"Vatikan'dan aldığınız olumsuz yanıt bizim enstitüde de sinyallerini hemen gösterdi. Günlük raporlama yapmamızı isteyen bir kurul oluştu Köln'de. Sizdeki kontroller nasıl bilemiyorum."
"Bizde değişen çok şey yok aslına bakarsan," dedi Gottfried. "Ayrıca rapor düzenlemek fazla büyük sorun olmasa gerek."
"Elbette sorun değil ama bilirsiniz işte. Can sıkıcı bir durum."
"Anlıyorum. Bak sana ne diyeceğim. Eğer uygun bir zaman ayarlayabilirsen bizim enstitüye gelmeni isterim. Ben senin için Wilbur'dan izin alırım. Bizdeki bilgilerle sendekileri birleştirirsek bu işi hızlandırabiliriz belki."
"İşte bu harika olur profesör. Çok sevinirim."
"Ben de öyle Meinrad. Joseph'dan sonra tek adım bile ilerleyemedim burada. Belki beni birazcık kendime getirirsin."
"Elimden geleni yapacağıma emin olabilirsiniz."
"Eminim zaten. Öyleyse en kısa zamanda görüşmek üzere diyelim. Senden haber bekliyorum, tamam mı?"
Meinrad heyecanla,
"Tamamdır profesör," dedi. "Olabildiğince çabuk haberdar edeceğim sizi. Hoşça kalın."
9 Haziran 1998 Perşembe 11.50 Kudüs. Dönemin son dersini bitirmeden önce en baştan geldiğimiz yere kadar hızlı bir tekrar alacağım arkadaşlar. Gottfried Amfi'ye göz gezdirdi. İkinci sınıftaki tıp öğrencilerine verdiği genetik klonlama dersinin sonuna gelmişti. 150 kişilik dersliğin tamama yakını doluydu ki bunun başlıca nedeni ondan ders dinlemeyi herkesin çok sevmesiydi. Kürsüden birkaç adım uzaklaşıp pantolonunu yukarıya çekiştirdi. Siyah beyaz noktalı kırmızı kemer askısını baş parmaklarıyla yakaladı ve esnetip bıraktı. Sonra öğrencilere dönüp gözlüklerinin altından bakarak konuşmaya devam etti.
"Aynı türden bir dişiden alınan yumurta hücresinin çekirdeği, yani DNA örneği çıkarılıyor. Yalıtılan hücre çekirdeği yumurta hücresine aktarılıyor ve bu ikisi birbirine kaynaştırılıyor. Ortaya çıkan hücrede verici hücrenin, yani baz hücrenin DNA'sı bulunuyor. Böylece verici hücreden alınan çekirdeğin normal besin koşulları yeniden sağlanmış oluyor. Bu yeni hücre normal döngüsüne sokuluyor. Oluşan embriyo yetişkin bir dişinin rahmine yerleştiriliyor ve hamilelik süreci başlatılıyor. Klonlanan canlı dünyaya normal doğumla geliyor. Doğan organizma beden hücresinin alındığı canlının kalıtsal özelliklerini taşıyor."
Profesör devam ederken sınıftaki öğrencilerden ikisi kendi aralarında gülüşmeye başladı.
"Buraya kadarını bilmeyen kalmamıştır aranızda değil mi? Eğer varsa lütfen ayağa kalkıp dışarı çıksın ve kendini ben bilim denen şeyden habersiz bir salağım diyerek rektöre ihbar etsin."
Dersi en arkada gülümseyerek dinleyen yüksek lisans öğrencisi Sofya'ya bakıp göz kırptı ve tepe gözden sınıfın tahtasına yansıttığı şekle dönüp devam etti. İnterfaz, G1, S ve G2 olarak adlandırılan 3 aşamadan oluşur. G1 hücre gelişiminin DNA kopyalamasından önceki evresidir. Bu evrede hücre kendini eşlemeye başlamadan önceki dinlenme durumundadır. Dinlenme evresinin sonundan kromozomların oluşumunun başına kadar geçen olayların tümüne DNA sentezi evresi ya da S evresi adı verilir. G2 evresinde büyüme devam eder. Sentez evresindeki hatalar düzeltilir ve hücrenin bölünmeye uygun olup olmadığı kontrol edilir. Kromozomlar mitoz evresinde oluşur. Dolly'nin yaratıcıları hücreyi G1 evresindeki kritik noktadan önce gelen duraksama noktasında, yani G0 olarak adlandırılan aşamada yakalamayı başarmıştı. Bunu gerçekleştirmek için hücrenin besin ortamını neredeyse öldürücü bir sınıra kadar gerilettiler ve böylece hücrenin genetik saatini de sıfırlamış oldular. Ancak telomer problemini hesaba kattıklarını sanmıyorum. Telomer problemini şuna benzetelim. 69 yaşındaki Gottfried'den klonlanmak üzere alınan genomla oluşturulan embriyonun hücreleri yeni doğmuş olsalar da 69 yaşında gibi davranacaktır. Yani doğuştan yaşlı olan bu hücreler... Bir an nefesini tuttu ve sınıftaki öğrencileri süzdü. Çoğunun yüzünde hızla ısınan havaların getirdiği rehavetten kaynaklanan baygın bakışlar vardı. Bence burada keselim. Gelecek bahar döneminde daha derinlere yol almaya başlayacağız ve her şey daha eğlenceli olacak. İnanın buna. Kürsüye dönüp tepegözü kapadı ve masanın üstündeki notlarını toparladı. Sınıftaki öğrenciler yavaş yavaş dışarı çıkmaya başlamıştı. Gottfried en arka sıradan ayağa kalkan Sofya'ya seslendi. Bir dakika yanıma gelir misiniz Sofya Mary?
Elbette profesör.
Sıranın üstünde duran notlarını ve fosforlu kalemlerini çantasına çabucak tıkıştırdı. Amfinin basamaklarından aşağıya heyecanla inerek profesörün yanına geldi.
Buyurun efendim.
Asistanlık başvurunu yapalı ne kadar zaman oldu hatırlıyor musun?
Sanırım 3 ayı geçti profesör. Haber vereceğinizi söylemiştiniz.
Gottfried güzel diye mırıldandı. Öyleyse, şimdi haber veriyorum işte. Şu an yapacak başka işin yoksa enstitüye geçip bunu konuşalım. Laboratuvarı da görmüş olursun. Ayrıca son bir mülakat daha yapmış oluruz. Nasıl?
Sofya heyecanla mükemmel dedi. Çok sevinirim.
Anlaştık öyleyse genç bayan. Yarım saat sonra enstitüde görüşüyoruz.
12.30 Enstitüdeki odasında oturmuş sessizce düşünürken kapısı 2 kere vuruldu. Gottfried avucunda çevirdiği stres toplarını usulca masaya bıraktı. 2 sene önce Joseph'in verdiği yılbaşı hediyeleriydi bej renkli kuvars toplar. Sinirlerinin yatışmasına iyi geldiğini artık kendisi de inanıyordu.
Gelin.
Kapının açılmasıyla Sofya başını odaya uzatıp narin ve ince sesiyle konuştu.
Merhaba profesör.
Orta boylu zümrüt yeşili gözlere düzgün bir burna sahip, elmacık kemiklerine doğru hafifçe çıkıklık yapan pembe yanakları gülümseyince ortaya çıkan gamzeleri saklayan bembeyaz tenli güzel bir kızdı Sofya. Onun gözlerine bakan kişinin içinden gülümsemek gelirdi. Belki de bu nedenden ötürü Gottfried ile sadece 4 aydır tanışıyor olmalarına rağmen yakın bir ilişkileri vardı.
Gottfried, merhaba Sofya Mary dedi. Zamanın varsa birkaç dakika sohbet edelim. Sonra sana laboratuvarda neler yaptığımızı göstereyim, olur mu?
Elbette efendim, nasıl isterseniz.
Dosyanı bir kez daha inceledim. 5 yıllık genetik bölümünü 3,5 senede bitirmişsin. 21 yaşında büyük başarı bu. Genetik zordur ama belli ki sen çok seviyorsun.
Öyle.
Gottfried Sofya Mary İmran diye mırıldandı. Öğrenci listesinde ismini ilk gördüğümde kendi kendime bu ismi hiç unutmayacağımdan eminim demiştim.
Çok teşekkür ederim profesör. Onur duydum.
Soyadının nereden geldiğini hiç araştırdın mı? Seni biraz daha iyi tanımak istiyorum.
Sofya birkaç saniye duraksadıktan sonra anlatmaya koyuldu.
15 yaşında Nasıra'daki yetimhaneden ayrılırken annem gibi sevdiğim rahibe Natalie ile son bir sohbet yapmıştık. Ailemle ilgiliydi. Annemle babam 16 yıldır kayıp ve ikisine ulaşmak da henüz mümkün olmadı. Onları arıyor muyum? Zaman zaman aklıma geliyorlar. İkisini de gitgide daha fazla silikleşen portrelerde yaşatmaya çalışıyorum. Ama ne zaman anımsamaya kalkışsam buzlu bir yapbozun parçaları gibi anında dağılıp gidiyorlar. Aslında artık çok fazla düşünmüyorum onları. Taşıdığım soyadı yetimhane müdiresi rahibe Natalie'nin dediğine göre İsa Mesih'e kadar dayanıyor. Bunu söyleyen birkaç kişi daha oldu aslına bakarsanız.
bir an duraladı. Doğrusu bu yüzden tuhaf rastlantılar da yaşadım.
Soyadın üzerinde durulması gereken bir konu. Gottfried silkinip düşüncelerden sıyrıldı ve ona gülümsedi. Hüzünlü bir hikayem var ama çok da başarılısın, bravo.
Sophie utanmıştı. Gülümseyince gamzeleri kızaran yanaklarında belirginleşiverdi. Teşekkür ederim efendim.
Gottfried arkasına yaslanıp ellerini masasına koydu. Tamam öyleyse aramıza hoş geldin. İsa Mesih'in soyundan Sophia Mary Imran.
Gerçekten mi? Çok mutlu ettiniz beni Profesör Gottfried. Çok çalışacağımdan emin olabilirsiniz.
Asistanlığa kabul edilmesine o kadar sevinmişti ki neredeyse sevinç gözyaşları dökecekti. Işıldayan yeşil gözleri dolmuştu, yerinde duramıyordu. Başarılı olacağını biliyorum Sophia. Şimdi laboratuvarı gezmek ister misin?
Döner tekerlekli deri koltuğundan kalktı, pantolonunu çekiştirdi ve okuma gözlüğünü masaya bırakıp büyük metal çerçeveli olanı taktı. Beyaz gömleğinde kahve lekeleri vardı.
Sophia da kalkıp ellerini arkasında birleştirdi. Gottfried'in komutlarını dinlemeye hazır bir asker gibi duruyordu. Derin bir nefes alıp göğüslerini dikleştirdi.
Sabırsızlanıyorum profesör.
Haydi öyleyse başlıyoruz. Tam yürümeye başlamıştı ki durup ona döndü. Klon odasına adımını attığın andan itibaren göreceklerin buradan başka yerde konuşulamaz Sophia. Önce bu konuda anlaşmalıyız. Burada yürüttüğümüz çalışmaların tümü gizlidir. Bu enstitü hastaneye ya da üniversitemize bağlı olarak çalışmıyor. Kuruluştaki en yetkili kişi benim ama hesap verdiğim başka insanlar da var. Sonuç olarak laboratuvarda yaptıklarımız hakkında kimseyle konuşamazsın. Bilgilerini sadece benimle ve daha sonra tanışacağın çalışma arkadaşlarımızla paylaşacaksın. Bunun için buna kesin söz verir misin?
Hayatım üzerine yemin ederim Profesör Gottfried.
Yaşlı bilim adamının beyaz kaşları gözlüklerinin arkasında kalkmıştı. Gerçekten çok kesin ve güçlü bir söz oldu bu. Sana güveniyorum kızım. İlk gördüğüm günden beri güveniyorum sana.
Gottfried ofisin odasını kilitleyince koridora yürümeye başladılar. Az sonra girdikleri laboratuvar çok büyük olmamasına rağmen bir labirenti andırdığından yolunu bilmeyen bir insanın içinde kaybolabileceği kadar karışıktı. Küçücük, yanları alçak panellerle çevrilmiş 5 küçük çalışma alanı vardı ki bunların bazısında dokümanlar duruyor, bazısında bilgisayarlar, ölçüm ve test cihazları bulunuyordu. Bunları geçip parlak metalle kaplı bir kapının önüne geldiler. Gizli çalışmaların yapıldığı klon odasına girmek için kart okutmak ve her gün değişen 9 haneli şifreyi bilmek gerekiyordu. Gottfried gömleğinin cebindeki kartı çıkartıp manyetik okuyucuya uzatınca havalı fren sesine benzer bir tıslamayla açılan kapıdan içeri girdiler. Mekanın sıcaklığı 17 derecede sabit tutuluyordu. Sophia belli etmemeye çalışsa da içeriye girer girmez üşümeye başlamıştı. Yuvarlak odanın ortasında sedyeyi andıran ama daha büyükçe bir yatak duruyordu. Yatağın baş kısmında MR olduğunu düşündüğü büyükçe bir makine vardı. Cihazın kabloları her biri ana bilgisayarla kontrol edildiği anlaşılan birden çok alete bağlıydı.
Gottfried, klonlama deneylerini işte burada yapıyoruz Sophia dedi.
Çok ilginç cihazlar bunlar.
Bazılarını asistanım Dr. Joseph ile birlikte geliştirdik. Bu sistemin bizden başka kimsede olduğunu sanmıyorum. Şimdi deneklerle tanışma zamanı, yani işin neşeli kısmı.
35 metrekarelik dairesel planlı odanın neredeyse tamamı ayna parlaklığında paslanmaz çelik levalarla kaplanmıştı. Gottfried merkezdeki cihazın soluna doğru yürüdü ve ilk bakışta duvardan ayırt edilemeyen bir kapıyı iterek açtı. Girdikleri odada devasa mikroskoplar, uzay kıyafetlerini andıran giysiler ve steril bölmeler vardı. Bölmelerin sonundaki kafesin içinde 7 tane siyah beyaz tavşan öylece oturmuş bakıyordu.
Gottfried tavşanlardan birini işaret ederek gülümsedi. Bunun adı Lily, yanındakinin adı da Lily ve arkasındakinin de, şu da öyle. Kısacası hepsinin adı Lily.
Joseph bunlara numaralar vermişti ama ben birbirlerinden ayıramıyorum doğrusu. Sophia hepsi birbirinin tıpkısı diye mırıldandı.
Biliyorsun tavşanların çoğu birbirine benzer Sophia. Ancak bizim burada kopyaladığımız çok özel bir tür. Kromozom yapısı normal tavşanlarınkinden farklı. Dolayısıyla genetik yapısı da bambaşka.
Biraz daha ayrıntıya girebilir misiniz profesör?
Gottfried parmaklarını kafesin tellerinin arasından içeri sokmuş, Lililerden birinin burnunu komik hareketlerle oynatarak serçe parmağını koklamasını seyredip gülümsüyordu. Daha sonra bunlarla bıkana kadar vakit geçireceksin. Şunu bilmen yeterli. Her kopya tavşan Dolly'den 20 kat daha zor olasılıklar çerçevesinde klonlandı ve hepsi çok sağlıklı. DNA sarmallarının uçlarında hücrenin yaşını belirten ve yaşlandıkça kısalan telomer adı verilen bölgeler olduğunu biliyorsun. Beden hücresinden genom alındığında telomeri o hücrenin yaşıyla uyumlu olacaktır. Ne yazık ki Dolly erkenden yaşlanacak Sofya. Bu tavşanlarda ise erken yaşlanma, bağışıklık sistemi zayıflığı gibi sorunlar yok. Bütün memelilerin mükemmel bir şekilde kopyalanabileceğinin kesin kanıtına tanık oluyorsun şu anda.
Genç kadın Gottfried'in söylediklerinden öylesine etkilenmişti ki söyleyecek söz bulamıyordu.
Profesör diye kekeledi. Ne diyebilirim?
Eylül 1998 Salı 10.00 Kudüs. Selahattin Caddesi'ne geldiğinde nereye gittiğini unutmuştu. Trafik lambasının altında bekliyordu. Pantolonunun ceplerini karıştırırken düşünmeye başladı. Neyi düşünmesi gerektiğini bile unutmuştu. Hafızasının ona oynadığı oyunlardan iyice sıkılmaya başlamıştı. Arka cebinden cüzdanını çıkartıp açtı, enstitüye giriş kartını bulup inceledi. Doktor Joseph Courier, 19.004, Genetik Departmanı. Işık üç kere kırmızıdan yeşile döndü ama o tek adım bile atamamıştı. Oraya gidiyor olmasının bir nedeni vardı mutlaka. Orada mı çalışıyordu? Bir şeyler hatırlamak için zihnini zorladı. Cüzdanı tekrar inceledi ve tam kapatacakken kredi kartlarından birinin köşesinden ucu gözüken sarı not kağıdını görüp sıkıştığı yerden çekti.
Ses kaydını dinle.
Kime yönelik olduğunu kestiremediği öfke biraz daha arttı. Ne tarafa yürüdüğü fark etmezdi artık. Bir an için kendini yoldan geçen arabalardan birinin önüne atmayı düşündü. Böyle yaşamaktansa bu işkenceye bir şekilde son vermek daha iyi olabilirdi. O sırada cep telefonu çaldı. Açma düğmesine basıp çekingen bir hareketle kulağına yaklaştırdı.
Joseph, nerede kaldın? Bir saati geçti senden haber alamayalı.
Joseph telefonun ekranına baktı. Profesör yazıyordu. Telefonu tekrar kulağına götürdü.
Profesör, nerede buluşacaktık, hatırlatır mısınız?
İyi misin sen evlat? Unutkanlık yine başladı galiba.
Joseph'teki hafıza kaybı sorununun sık sık tekrar etmesi Gottfried'i endişelendiriyordu. Son bir ayda 7 kere geçici bilinç kayıpları yaşayarak her şeyi unutmuştu. Yaşamındaki olguları tam olarak hatırlaması ve normale dönmesi en azından birkaç gün alıyordu. Kazadan önceye dair hiçbir şey hatırlamıyordu. Son birkaç ayın öncesi bomboştu. Doktor Roberto'nun uyguladığı elektromanyetik şoklu beyin sinyalleri IQ'sunun çalışma sistemini alt üst etmişti. Hafıza odacıkları dolup boşalan koca havuzlar gibi çalışıyordu. Zaman zaman bilinç kayıpları öyle düzeylerde oluyordu ki beyinciğinde yüklü refleksler olmasa yürümeyi bile unutacak hale geliyordu. IQ'nun silikleşmeye başladığı bu anlarda ise EQ'su kontrolsüzce akıp onu düşler alemine sürüklüyordu. Yaşadığı gerçekliğin boyutu onu aklını yitirmenin kıyısına sürüklüyordu.
Joseph, aslında şu an hiçbir şey hatırlamıyorum diye mırıldandı. Nereden yola çıktığımı ve nereye gittiğimi bile bilmiyorum.
Kayıt cihazın yanında mı?
Joseph ceplerini yokladı, sonra şaşkın bir halde kolundaki saate baktı.
Hayır, ben...
Tamam, sakin ol, söyleyeceklerimi iyi dinle.
Ben dinliyorum.
Cüzdanın yanında değil mi?
Evet, yanımda.
Sözler ağzından kaybolunca panikleyen, haylaz bir çocuğun suçluluk duygusuyla akıyordu.
Hemen bir taksi durdur ve enstitüye giriş kartının arkasındaki adresi şoföre göster. Seni kapıda bekleyeceğim. Şimdi nerede olduğunu biliyor musun?
Joseph etrafına bakındı. Karşımda bir tabela var. İbni Sina yazıyor.
Tamam. Gottfried rahatlamıştı. Fazla uzaklaşmadığını tahmin etmeliydim. Buraya 200 metre mesafedesin. Şimdi iyi dinle beni. Adresi yoldan geçen birilerine göster ve buraya yönelmeye çalış. Seni karşılayacağım.
İyi.
Gottfried, hadi evlat diye üsledi. Bekliyorum.
Telefondaki adam ona evlat dediğine göre yakın bir ilişkileri olmalıydı. Belki de profesörün yanında çalışıyordu. Evet, kesinlikle öyle olmalıydı. Ondan biraz bilgi alabilirse her şeyi hemen hatırlayacaktı. En azından böyle olacağını umuyordu. İçini çekerek kimlik kartındaki adrese baktı. 200 metre demişti adam. O kadarlık mesafeyi birine sormak aptallık olurdu. Geçtiği caddelerin isimlerini kontrol ederek yürümeye başladı. Bir yere geldiğinde sokağın tabelasına bakarken geri planda kalan görüntü çizgilere bölünerek silinir gibi olmaya başladı.
cephesi camla kaplı büyük binayı, sokağın köşesindeki küçük kafeyi, taş kaldırımları, ekranı zıt renkli çizgilerle karışmış bir televizyondan izler gibi görüyordu. Gözlerini ovuşturdu. Sauna sıcaklığına bulanmış havada renkler sulu boya gibi dağılıyor, sonra kanalizasyon mazgallarına akıp kayboluyordu. Kafası iyice karışmaya başlamıştı Joseph'in. Tekrar tabelaya odaklanmaya çalıştı. İbni Sina Sokağı. Elindeki adrese bir daha baktı. Etrafındaki nesneler daha net görünüyordu artık. Ama şimdi de her yer ve her şey sıcaktan erimek üzere olan asfaltla siyah beyaz renkleri paylaşıyordu.
Bir bu eksikli diye geçirdi içinden. Harika, şimdi de renkleri göremiyorum. Bundan kötüsü ne olabilir acaba?
Kısa kollu gömleği terden sırılsıklam olmuş üstüne yapışmıştı. Trafik lambasının altında durup karşıya baktı. Işıkları renklerinden değil sırasından ayırt etmeye çalışıyordu. En alttaki lamba yanınca kaldırımdan inip yola bastı. Üstünde yürüdüğü zemin attığı her adımla daha da kayganlaşıyordu sanki. Asfaltın ayaklarının altında eridiğini hissetti. Aklını kaçırmak üzereydi. Birkaç metre sonra adımları telaşla hızlanmaya başladı. Tüm gökyüzü etrafında dönüyordu. Yolun son iki metresini geçemeden olduğu yerde çakalıp kaldı. Baygınlık geçirmesine ramak kalmıştı ki koluna giren biri kulağına usulca seslendi.
Yemyeşil bir vadiye giden yoldasın şimdi. Birazdan ırmağa kavuşacağız.
Adamın yumuşak sesiyle birlikte Joseph içinde hoş bir gevşeme hissetti. İliklerini saran korkuyla karışmış isyan duygusu vücudunda eriyip kayboluyordu. Kaldırıma adımını atınca bastığı su birikintisi yüzünden ayakları ıslandı. Gözlerini çekinerek açtı. Güneşin parlak yansımasından başka bir şey göremiyordu. Kör olmuş gibiydi.
Az öncesine kadar her şeyi net görüyordum diye mırıldandı. Neler oluyor bana?
Ne görmek istiyorsan aslında onu görürsün. Kendi resmini yarat ve gerçeğe gözlerini aç.
Gerçeğe gözlerimi nasıl açabilirim ki? Her tarafım kör bir parlaklıkla kaplı.
Adam şimdi uyanmak mı istiyorsun yoksa daha derin bir uykuya dalmak mı diye sordu.
Rüyada olduğunu düşünmek Joseph'i bir an için rahatlattı. Rüya görüyor olmalıydı. Evet, o şey bir kabustu. Rüyadayım şu an değil mi? Şükürler olsun Tanrım, uyanmak istiyorum.
Adam bu bir sese tekrar sordu. Şükrettiğin Tanrı'yı gözlerin körken nasıl görüyorsun?
Koca bir boşluk Joseph'in içini yırtıp dışarıya taşıyordu sanki. Hissediyorum. Yoldan geçen arabaların, kaldırımda yürüyen insanların gürültüsü tek bir ses haline gelmiş akıyordu. Sadece yanı başındaki yabancının sesini net duyabiliyordu. Etrafındaki her şeyi kör edici bir aydınlığın içinde hareket eden gölgeler halinde görüyordu. Gözlerini sıkıca yumdu, uyanmayı bekliyordu. O kabustan sıyrılıp eski haline dönmeliydi. Her şeyi tekrar hatırlayacak olmasına sevinip gülümsemeye başladı.
Yüzünde bir gülümseme var dostum. Gördüğün hangi şey gülümsetti seni?
Ne zaman uyanacağım?
Adam onun kolunu bırakıp bir adım geri çekildi. Sessizce dua eder gibi bir hali vardı. Ellerini ovuşturduktan sonra Joseph'in ensesini sıkıca kavradı. Sağ eliyle omurlarından birine basarken sol eliyle gözlerini kapadı. İçinde tuhaf bir karıncalanma hissetti Joseph. Uyandığını düşünüyordu. Adamın elini yüzünden yavaşça çekip ensesini bırakmasıyla birlikte geriye doğru sendeledi ve dengesini bulmaya çalıştı. Öne ve arkaya birkaç kez salındıktan sonra gözlerini açtı. Karşısında kumral saçlı beyaz yüzlü genç bir adam vardı ve mavi gözlerindeki derin ve yorgun bakışlar onun yüzüne dikilmişti. Joseph önce bir aynanın karşısında durduğunu düşündü. Adam onun kopya ikizi gibiydi. Dudaklarını kıpırdatıp bir şeyler söylemeye çalışınca yansıması konuşmaya başladı.
Adam adın Joseph mi?
Joseph sen ben misin?
Adam kimin aslında kim olduğunu kim bilir?
Joseph deliriyorum galiba.
Son cümlenin ardından gözlerini birkaç saniyeliğine kapatıp yeniden açtı. Bu kez karşısında 30'lu yaşlarında simsiyah saçlı, beyaz yüzlü, kömür karası parlak gözlere sahip bir adam vardı. Üstünde dikildikleri kaldırım, iki yanından geçen insanlar, binalar ve arabalar gerçek görüntülerine geri dönmüştü. Sesler olması gerektiği gibi duyuluyordu artık. Joseph içinde buz gibi bir titreme hissetti, soğuk soğuk terlemeye başlamıştı. Elini tokalaşmak için ona doğru uzatan adam Türk aksanıyla konuştu.
''Tanrı'ya şükür seni buldum.''
Adamın elini şaşkın bir şekilde sıkarken Joseph profesörün yanına gitmesi gerektiğini hatırladı. İsmini ve soyadını bir kez daha geçirdi içinden. Beraber çalıştığı arkadaşlarını ve ne iş yaptığını biliyordu şimdi. Bilinci tüm hafızasındakileri en sondan başa doğru küçük negatif fotoğraf karelerinde oynatıyordu. O kadar hızlı akıyordu ki resimler, bazısını tam olarak göremedi. Birkaç saniyede her şey gözünün önünden akıp gitti ve tek bir resim kaldı. Yağlı boyayla yapılmış yeşil bir vadi resmi. Kazadan sonra olanların çoğunu hatırlıyordu. Ancak öncesine dair hiçbir şey yoktu. "Gitmeliyim," diye mırıldandı.
"Nereye gidiyorsun, Joseph?"
"Yardımınız için teşekkür ederim. İşime dönmem gerek." Karşısında duran adamdan korkmaya başlamıştı. Kimdi o yabancı, ismini nereden biliyordu?
"Yeniden görüşeceğiz dostum. Ben sana teşekkür ederim."
Ellerini Joseph'in elinden kurtarıp cüzdanından bir kart çıkardı ve uzattı. Joseph'in üstünde yazanlara bakmadan kartı alıp cebine soktu.
"Görüşmek üzere. Gitmeliyim."
Hızlı adımlarla yürümeye başladı. 20 metre kadar doğuya ilerledikten sonra arkasını dönüp baktı. Adam kaldırımın köşesinde durmuş onu izliyordu. Takip edilebileceğini düşününce biraz daha ürktü Joseph. Kime güvenebilirdi ki? Belki de peşine düşmüş bir düşmandı o adam. İçinde bulunduğu durumdan kurtulmak ve bir an önce güvenli bir yere sığınmak istiyordu. Az daha düşünürse beyni patlayacaktı. Alnından akan teri elinin tersiyle silerek ilerlemeye devam etti. Sonra yürüdüğü yolu kesen ince bir ara sokak fark etti ve köşedeki tabelaya baktı. Al İspanahi Sokağı. Enstitünün giriş kartında yazan adresteki sokaktı bu. Biraz olsun rahatlamıştı Joseph. Karşıya geçip ara sokaktan aşağıya doğru hızlı adımlarla ilerledi. Sokağın sonunda büyük bahçe kapısıyla diğer binalardan ayrılan duvarı gördü. Demir parmaklıklı kapının önüne gidip durdu ve duvardaki tabelayı okudu. Sepulchrum Genetik Araştırma Merkezi. O giriş kapısının önünde duraksarken içerideki görevli gülümseyerek nizamiyeden çıkıp yaklaştı ve büyük kapının sol kanadını açtı.
"Hoş geldiniz doktor."
Arnavut kaldırımı döşeli 15 metrelik bahçe yolunun sonundaki beyaz binanın önünde Profesör Gottfried bekliyordu. 7. ayrımın sonu. Sayfa 145.